Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman'cığım.
Hocam geçen hafta çok güzel şeyler konuştuk. Hep böyle görünmeyen alemlerden konuştuk. Yani hocam biz hep görünen alemle meşgulüz de. Bir de hocam işlerin arka boyutu var. İç konuşmalarımız var. Adem dünyası var. Yokluk dünyası. Çok daha geniş. Sonra hayal dünyası. Sonra hocam bu varlık. Biz de hocam işin tersine bu varlık alemini acayip geniş, büyük, sonsuz görüyoruz. Diğer alemden hocam korkuyoruz. Yok olacağımızı düşünüyoruz. Halbuki orası daha geniş bir alem hocam.
İşte demin geçen sohbetimizde arz ettik ki.
Evet.
Dinleyicilerimize. Çocuk rahimdeki dünyasına bakın. Doğduktan sonraki bu dünyanın genişliğine bakın. Aynen dünyadan öbür tarafa yolculuğumuz başladığı anda da dünyadan kat kat daha geniş alemlere doğru bir sefer başlıyor demektir. O yüzden asıl olan işte o alemlere, dünyadan çok daha fazla geniş o alemlere ulaşabilmek için, ahiret aleminin fezalarında dolaşmak için ne lazım? Bu dünyadan hazırlıklı gitmek lazım.
Manevet lazım, tabii, ince düşünce
tabii,
lazım.
Tabii, Kur'an-ı Kerim'de hep Cenab-ı Hak diyor ki, bak herkes bugünden yarına ne gönderdiğine baksın, dikkat etsin diyor.
Hocam bir kere inanınca iş değişiyor hocam.
Tabii.
Çünkü var diyorsun, ihtimaller olunca hocam Allah da var dediğiniz için size onun faydasını gösteriyor.
Amen.
Şimdi hocam siz bir insandaki güzelliği kabul etmezseniz istifade edemezsiniz. Mesela hocam ben sizin iyi Farsça bilmediğinizi düşünürsem sizin Farsçanızdan istifade edemem.
Aynı canım bu.
Siz de hocam benim İngilizce bildiğimi kabul etmezseniz benim de size faydam olmaz.
Olmaz abi, bu bir öğrenci öğretmenin kendisinden daha bilgili olduğunu inanmazsa ondan istifade edemez.
Aynen.
Yani bir mürit de şeyhini haliyle kaliyle mükemmel bir insan olduğunu kabullenmezse o şeyhten de istifade edemez. O yüzden mesela bazen böyle farklı sohbetlere gitmek pek hoş karşılanmamış müritler için. Niye? Mesela mürit şeyhler arasında kıyaslama yapmaya başlıyor. Kıyaslama yapmaya başladı mıydı? Kendi şeyhinin üstünde bir tereddüt meydana geliyor. Bu sefer üzerinde tereddüt uyandığı andan itibaren gönlünde o şeyhin mehabeti kaybolur. Etkisi azalır.
Hocam bir yerde olan her yerde diyorlar.
Amenna,
evet. Her yere giden hiçbir yerde olamaz diyorlar.
Olamaz da, evet.
Bundan
doğru.
Dolayı.
Doğru. Ama burada tabii biz hep Adem'den bahsettik. Hayal aleminden bahsettik. Ama hayalin de bazı önemli tarafları var. Gençler hayalleriyle, bak ihtiyarlar da hatıralarıyla yaşarmış. Hayal kurmak önemli bir şey. Ama hayalin zararlı hayaller değil, faydalı hayal olması lazım. Efendim, aynı zamanda yine dediğimiz gibi kitap ve sünnete uygun şeylerin hayalini kurmamız lazım. İşte bir icadı hayal etmek. Efendim ya da işte bir kitap yazacaksınız, yazacağınız kitabı tahayyül etmek. Onu yavaş yavaş fikir planından yazı planına doğru dökmek mesela. Bunlar.
Eyvallah hocam.
Belki fikir planında hayal alemindedir. Ama yazıya döktüğünüz andan itibaren varlık alemine çıkıyor bu. İşte dediğimiz gibi hani Adem alemi, Adem aleminden hayal alemi, hayal aleminden varlık alemi. Şimdi aynı bizim kafamızdaki o ya şu konuda bir makale yazalım diyorsunuz. Bu hayal alemi tasarlıyorsunuz.
Hocam bak kafanızda binlerce fikir var ama yazınca tabii, daralmaya tabii. Başlıyor.
Daralıyor.
Her şeyi yazamıyorsunuz.
O zaman geliyorsunuz varlık alemine iniyor bu sefer. Bu artık maddi alem haline dönüşüyor. Şimdi bununla ilgili bakın ne diyor Hazreti Mevlana. Bazı hesti cihanı hissü renk. Tenk teramet ki zindaniyist tenk. Diyor ki bak bazı hesti cihan hissü renk, hem his hem renk alemi olan bu cihan var ya, duyguların bu cihanı. Tenk teramet ki zindaniyist tenk. Öyle bir dar bir alem ki bu alem diyor, bir zindandan daha karanlık bir alemdir. Yani burada ne demek istiyor? Cihandaki dünyevi varlığımız bizim esasında his ve renk bağıyla bağlandığı için, bak duygularımız bizi sınırlıyor. Renkler bizi sınırlıyor. Sonra da öyle bir aleme düşüyoruz ki Hazreti Yusuf'un kuyuya düştüğü gibi. Esasında diyor bu şey karanlık, efendim bu bağlayıcılık, bu sınırlılık bir zindandan çok daha tehlikeli bir karanlık gibidir. Yani hislerimiz bizi, gözlerimiz, kulaklarımız, koklamamız, efendim yürümemiz, yaşamamız, bunlar duygularımız bazen bizim önümüze geçiyor ve bizim yolumuzu engelliyor.
Hocam geçen bir kardeşimiz gelmiş, ben size bahsetmiştim. Şimdi çok güzel bir işi var hocam ama hayal dünyasında hocam o işini beğenmiyor. Ben bundan daha iyisine layığım diyor mesela. Bu sefer hocam bu güzel imkanlar, başka insanlar dışarıdan o işe girmek için can atarlar. Ah keşke biz orada olsak derler. Hocam bakıyorsunuz suratı asık, mutsuz. Çünkü hocam hayal alemi yani şey insanın şeyi farklı. Hocam hapiste bir adam. Güzel tefekkür varsa, Kur'an okuyorsa bakıyorsun o çok güzel. İbn Acib hocam benim çalıştığım zat hapse atılmış bir ara. Hocam biz zikir yaptık diyor. Bütün hapishane diyor tekke gibi oldu. Bütün mahkumlar bayram etti bizimle beraber diyor. Nasıl güzel vakitler geçirdik hapishanede. Nasıl güzel vakitler geçirdik diyor. Hocam hepsi hayalle, düşünceyle alakalı yani. Düşünceyi düzeltirsek hocam hayat da düzeliyor aslında.
Tabii yani insan kendisini düzeltirse her şey düzelir.
Hocam size çok başınıza geliyor değil mi? Bazen size danışmanlık için geliyorlar. Adam hali bak çok iyi ama farkında değil. Kendi şeytan hocam ona diyor ki senin durumun çok kötü. Çok fakirsin, çok muhtaçsın. Adam hocam yani dürtseniz ağlayacak derlerdi. Dokunsanız ağlayacak şeklinde.
Abi işte şey yapamıyordu ondan. Yani insan kendisine verilen nimetlerin kadrini bilmiyor. O da şükür eksikliği esasında. Benim çok hoşuma giden şey var. Hazreti Mevlana'nın yine şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır diyor. Hayatı tatlı yaşamak. Müslüman tatlı yaşıyor hayatı. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya Müslümanın hali hayret vericidir.
Ya.
Başına bir hayır gelir, bir iyilik gelir, ona şükreder, sevap alır. Bir kötülük gelir, sabreder, ona da sevap alır. Bu Müslümanın hali hayret vericidir diyor.
Her halde kâr ediyor.
Her halde şeker gibi bir hayatı var. Hiç ağzının tadını bozmuyor. Böyle bir iman. Niye? Mevlam ne eylerse güzel eyler.
Deyince hocam iş bitiyor zaten.
Her şey bitiyor. Hak şeyleri hayır eyler. Zannetme ki gayri eyler. Görelim Mevla ne eyler. Ne eylerse güzel eyler.
İşte hocam bu ene inde zanni abdi diyor hocam. Tabii. Çok ilginç. Ben diyor kulumun zannettiği üzereyim.
Tabii, tabii.
Hocam kötü hayal ederseniz, kötü düşünürseniz o kötülük başınıza geliyor. Ya vardır bunda hayır Allah'ın izniyle. İnşallah bundan da karlı çıkarız derseniz hocam. Zahiren kayıp deseniz ileri vadede hocam kazanıyorsunuz.
Tabii tabii. Yani işte dediğimiz gibi ben kulumun zannına göreyim dediği siz onu nasıl zannederseniz o öyledir. Siz Cenab-ı Hakk'ı içinizde nasıl şah damarımızdan daha yakın bizim hattımızı, hareketimizi değil, gönlümüzden geçenlere bile vakıf büyük yüce kudret diye bunu her zaman aklınızda diri tutarsanız Allah hep sizinle beraber olur. Hatta sizi her türlü bela ve musibetten muhafaza eder. O kadar yakın. İşte mühim olan bunu hissetmek. Yine şeyde var ya, ben öyle yakın olur ki Allah, hani kulum bana nafilerle yaklaşır, ben onu severim. Öylesine severim ki onun gören gözü, tutan eli, işiten kulağı, yürüyen ayağı ben olurum. Şimdi bakın, nasıl olacak Cenab-ı Hak bizim nasıl gözümüz olacak? Ya Allah'ın bak dediği yere bakarsan, bakma dediği yere bakmazsan bir defa odur. Allah'ın duy dediğini duyar, duyma dediğini duymazsan odur. Allah'ın söyle dediğini söyleyip söyleme dediğini yutarsan olur. Allah'ın git dediği yere gider, gitme dediği yere gitmezsen bir defa Allah'la beraberlik budur esas. Bunun davranışlarımıza yansımasıdır. Davranışlarımızı etkilemiyorsa böyle bir beraberliğin kimseye bir faydası olmaz. Sadece inanıyoruz, tamam. Allah bizimle beraberdir ama işimize geldiği zaman beraber, gelmediği zaman değilse olmaz böyle bir beraberlik. Dolayısıyla kesintisiz 24 saat hiç kopmaz bir bağ gibi Allah'ın bizimle beraber olduğu şuurunu yakalamak. Efendimiz bunu ihsan diye tarif buyurmuş. İşte o zaman sizin tutan eliniz ben olurum. Hatta ben bunu biraz da fiziki olarak şöyle de izah ediyorum. Cenab-ı Hak bize kendisinden bir ruh vermiş. Ve nefaktü fihi min ruhi. Ben azimüşşan. Kendi ruhumdan nefkettim. O ruhla biz bakarsak eğer bu gözümüze ki Mevlana'nın ifadesiyle ten gözü var insanda, can gözü var. Tamam biz eğer ten gözünü kapatırsak can gözümüz açılır diyor ya, biz ruhumuzu getirdik gözümüzün önüne koyduk. Ruhumuzla baktığımız zaman ruhuyla bakan göz için uzak yakın diye bir mesafe olur mu?
Olmaz.
Ruhumuz ruhuyla duyan bir kulak için az frekans çok frekans fark eder mi?
Olmaz.
Uzak yakın fark eder mi? O yüzden işte esasında ruhumuzu bedenin her noktasına hakim kılarak öyle bir konsantrasyonda İslami bir şuur yakalayıp yaşarsak, o zaman zaten Allah'la biz beraber oluruz. Beraberlik esasında Allah zaten bizimle beraber. Esas biz bu beraberlik şuurunu yakalarsak o beraberlik gerçekleşir. Allah'ın beraber olmadığı nesne mi var? Yer mi var? Zaman mı var? Mekan mı var? Allah her yerde, her zaman, herkesle beraber. Ama mühim olan esas problem biz kiminle beraberiz?
Hocam şimdi nakşilikte böyle bir terbiye metodu var. Önce işte dilinizle, kalbinizle Allah Allah diyorsunuz. Kalp, ruh, sır, kafi, akva devam ediyor. Hocam sonra dersler bitince bu sefer artık murakabeler başlıyor. Kurbiyet, akrabiyet, Allah benimle beraber diyor hocam. Bunu tefekkür etmeye başlıyorsunuz.
Tabii.
Ede ede hocam artık bu sizin ayrılmaz bir sizin deriniz tabii gibi ya. Bir şuur haline geliyor.
Ya mesela zikir bile bir zikri sultani var.
Evet.
Zikri sultani dediğimiz nedir? Sen dilinle söylemesen de bedenin her noktasının zikreder hale gelmesi. Artık Allah'ı unutmak mümkün değil. Allah'tan kopmak mümkün değil. Ayrı bir nefes almak mümkün değil işte. İhsan dediğimiz hadise bu. Böyle bir insan yani içtiği suda da şükreder. Uykuda da şükreder. Efendim, her anı ibadete dönüşür. İşi ibadet olur. Sözü ibadet olur. Sükutu ibadet olur. Rabbim bize böyle güzel hasletleri nasip etsin.
Amin.
Efendim. Şimdi yine devam ediyor bakın. Yalnız burada bu zindan meselesini hep gündeme getiriyor Hazreti Mevlana. Esas bizim yaratılışımızda ruhumuzun Cenab-ı Hakk'ın emriyle ve nefaktü fihi min ruhi emriyle bedenimize nakli Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesi gibi. Niye? Bedenimiz sınırlandırıyor işte.
Ruhlar alemindeki
ruhumuzun o kabiliyetlerini, o manevi yeteneklerini sınırlıyor. Ve ruh bütün gücünü dağıttığı için bedene, bu sefer ruh da beden üzerinde hakimiyetini kaybediyor. Her noktada dağınık bir vaziyette. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesiyle insan ruhunun alemi ervahtan bedene girmesi, önce cenine, rahimdeki cenine, sonra cenine birlikte dünyaya gelmesi buna benzetilir. Niye? Ruhun o aydınlık, latif ve nurani dünyası artık yok. Beden o kabiliyetlerini kaybetmiş, tıkamış. Peki aynı hali yakalamak için mümkün olmaz mı yaşarken? Mümkün olur. Nasıl olur? Bu da bedenin ameli salihle süslenerek, takviye edilerek, ruh üzerinde günah değil, hep sevap izi bırakan, iyilik izi bırakan bir beden haline dönüştüğü zaman sanki beden de ruhani bir varlığa bürünüyor. Nurani bir varlık oluyor. O yüzden zaten Cenab-ı Hak kunu rabbaniyin buyurmuyor mu? Siz rabbanilerden olunuz. Rabbanilerden nasıl olunur? Attığımız her adımda, atfettiğimiz her nazarda, efendim söylediğimiz her sözde Cenab-ı Hakk'ı hissederek.
Rabb'e ait demek hocam. Rabb'e ait bir şey olursa.
Tabii. Hep, yani ancak böyle rabbani bir adam oluruz.
Evet.
Laf ebeliyle Rabbani olunmaz. Yani bütün bu inancımızın, düşüncelerimizin davranışlarımıza yansıması. Ki öyle güzel insanlar görüyorsunuz ki nur gibi. Adam yakıyor ya etrafını. Öyle bir pozitif enerji veriyor ki etkilerini veriyorsunuz siz. İşte bu nurani, ruhani ve Rabbani insan görüntüsü. Hatta Efendimiz buna diyor ki kamil insan kim veli? Hani ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Yani Allah'ın velilerine ne korku ne ümit, ümitsizlik ne de hüzün yok. Kimdir ya bu Allah'ın velileri diye sorulduğunda Efendimiz'e, görüldüğünde Allah'ı hatırlatandır.
Rabb'e giden bir yol var hocam, Rabbani.
Ya,
sizi tabii, Rabb'e götürüyor.
Tabii.
Hocam Mevlana'da çok güzel bir teşbih var. Bu hastalıkları herhalde kastediyor hocam. Bir adam mahkum diyor, hapse düşse hocam zindana. Dışarıdan birisi gelse zindanın mermerlerini kırarak oradan bir delik açmaya çalışsa üzülür mü? Ah güzel mermerler mahvoldu demez. Tam dersen sevinir. Aman der, yıkılsın şu zindan da. Ben de şuradan kaçayım der. Evet. Aynen bunun gibi hocam. Yani diğer alemin daha geniş olduğunu bilirsek. Hastalıklar hocam esasında bu zindanda bir yıkım. Şu oluyorsunuz, bu oluyorsunuz. Ama hocam en son Allah'ın izniyle Müslümanlar için kurtuluş. Bizle imanla gidersek hocam çok daha geniş bir aleme gideceğiz inşallah. Bu hapishane yıkılmasından korkmayalım yani.
Tabii canım, tabii. Zaten esas bu zindandan kurtulmak esas. Hazreti Yusuf nasıl zindandan kurtulduğunda sultan oldu, peygamber oldu. İnsan da bu beden zindanından ruhunu azat ederse.
Evet.
İster bunu ihtiyari ölümle diyelim, öldükten sonra zaten bedenin ağırlığından ruh kurtuluyor. Kendi alemine doğru fezalara yürüyor, Adem alemine koşuyor. Ama esas marifet, yaşarken esası ruhu azat etmek. Ruhu, buna ne diyorlar? Mutu gable ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Efendim, vezinu enfisekum gable entuzenu. Siz daha mizana çekilmeden önce siz kendi nefsinizi mizana çekiniz. Ölmeden evvel ölüm dediğimiz, bedenin ruh üzerindeki ağırlığını sıfırlamak ve insanın fabrika ayarlarına dönmesi.
Ben öyle ruh ayarlarına diyelim hocam. He? Ruhani ayarları yani.
Ruhani ayarlar zaten. Fabrika ayarlarına, evet, dediğimiz o. Yani ruhun bedene girmeden önceki evsafını yakalamak. O kaliteye ermek. O zaman zaten biz feza aleminde, nurlar aleminde, efendim, ruhani alemde dolaşma yetkisine.
İşte hocam, oruç tutarken bir hocamız vardı, siz de iyi bilirsiniz. Ben ruhlar alemindeyim derdi. Öğleden sonra bilhassa. Niye? Çünkü hocam, orada hocam samadhi sıfatını tatıyorsunuz biraz. Yemeği içmeyi azaltınca hocam, ihtiyaçsızlık, işte ruhani hal, ruhu hocam acıkması yok, susaması yok. Bedene hocam girince acıkıyor, saat başı yemek canımız istiyor, uykumuz geliyor hocam, her türlü zindanın o getirdiği kabalıklar ya, ve şeyler oluyor üzerimizde.
Şimdi şeytanın prangaya vurulması oruçta esasında nefsimizin prangaya vurulmasındandır. Az yediğimiz için, az uyuduğumuz için, az konuştuğumuz için nefis zayıflıyor, beden zayıflıyor. Beden zayıfladı mı, o zaman ister istemez ruhumuz bedende hakim oluyor. Uyanıkken de hakim oluyor. Gah eserim, yeller gibi, gah tozarım, yollar gibi, gah çoşarım, seller gibi diyor ya Hazreti Yunus. O yüzden yine bir başka veliyullah, gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi, gah inerim gökyüzüne, seyreder alem beni dediği gibi.
Eyvallah.
İşte o alemde seyran etmenin yolu bedenin ağırlığının ruh üzerinden giderilmesine bağlı.
O da hocam işte dünyaya sevdikçe köle oluyorsunuz.
Tabii.
Hocam kalbinizde züht oldukça, dünya sevgisi uzaklaştıkça da özgürleşip yükseliyorsunuz.
Hafifliyorsunuz
değil mi hocam?
Dünyaya olan bağımlılığınız azalıyor. Bağımlılığınız azalıyor. Siz eğer biraz daha hafifleseniz uçacaksınız. Bu şey gibi. Hava balonları var ya, onun gibi adam uçacak. Eyvallah
hocam.
O yüzden bizim Necip Hoca öyle söyledi. Allah şifa versin. Allah selamet
hocamız
versin.
Rahatsız değil mi hocam biraz?
Rahatsız. O beni Ramazan'da öğleden sonra yeryüzünde aramayın, gökyüzüne çıkıyorum derdi.
Eyvallah.
O yüzden önemli bir iş yani bu. Eyvallah. Ama hadis-i şerifte de, ayet-i kerimede de bu gerçeğe işaret buyuruluyor. Femen kâne yercu likâe rabbihi. Bak, kim Rabbi ile mülaki olmayı istiyorsa. Mülakat demek yüz yüze konuşmak demek. Röportaj demek, canlı röportaj. Kim Rabbi ile mülaki olmayı diliyorsa eğer, felyamel amelen salihan. Bak, felyamel amel etsin. Bu tekit değil mi?
Ya.
Emri gaib. Amelen mef'ulü mutlakta tekit edilmiş. Salihan, bir de salih amel.
Tekrar edilmiş.
Ne kadar pekiştiriyor. Sonra velâ yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Ve kulluğunda Rabbine en ufak hiçbir şeyi şirk koşmamak. Bu şartları gerçekleştirdiğiniz zaman Rabbinize mülaki olabilirsiniz. Aksi halde olamazsınız. Dolayısıyla burada da tasfiye-i kalbe işaret var. Bedenin ruh üzerindeki ağırlığını gidermenin yolu amel-i salih. Salih amel. Yoksa bedeni öldürmek değil.
Tabii.
Nefsi öldürmek de değil. Nefsi ruhun emrine vermek. Cenab-ı Hak bize imtihan olarak vermiş onu. Meleklerin nefsi yok. O yüzden yani melekleri istese de isteyen yetenekleri yok.
Onların makamları hocam bellidir diyor.
Belli.
Ama insan hocam...
Ama insanoğlu kendi içindeki bu nefsini yenerek, ruhun emrine vererek eğer kemale doğru yürürse, o insan Cebrail'den daha yüce bir varlık buyuruyor Mevlana. Çünkü meleklerin böyle içinden yenecekleri karşı bir direnç gücü yok.
Demek hocam insanın imtihanı da nefsiyle işte.
Nefsiyle tabii, kendi içinde.
Eyvallah. Hocam kısa bir araya girelim inşallah. İkinci bölümde bu imtihanı nasıl kazanacağız?
İnşallah.
Belki birkaç daha tavsiyeniz olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Gönül Gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin, yeni katılan dinleyicilerimiz için ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Evet hocam, bugün de çok güzel konular konuşuyoruz. Yani dünya çok dardırdıyız hocam. Şimdi biz bunları hocam konuşuyoruz da, Ehli dünya sana diyorlar ki ya siz boş verin kardeşim, öbür tarafa giden mi var iş, burası ne güzel, yiyoruz içiyoruz, geziyoruz, bağlar bahçeler. Biz de hocam, biz onlara acıyoruz. Hocam onlar da bize acıyorlar bir bakıma. Bunlar ya bu Müslümanlar parasını sağa sola dağıtır. Ondan sonra yani. Hocam Amerika'da bir Müslüman birisi vefat ediyor. Malezyalı bir kardeşimiz. Kızı ateistan demek ki. Orada hocam cenaze çok masraflı bir şey. Kız diyor ki babamı yakın. Daha az masraflı herhalde, hemen götürüp yakıyorlar. Bütün hemen cemaat koşuyor ya. Eyleme kardeş, bu senin baban çok Müslüman bir adamdı, camiye gelir de bak şunu güzel Müslümanca defnedelim edelim. Yok diyor, çok para gidecek. O paraya ben daha çok muhtacım diyor. Artık ölü o diyor, onun diyor ona ihtiyacı yok diyor hocam. O kadar dar yani, dar görüşlü insanlar maalesef.
Zaten şimdi Hazreti Pir burada da şunu söylüyor bakın. İllet-i tenkiz terkib-i adet. Canib-i terkib his-ha mi-keşet. Şimdi burada esas darlığın sebebi ne biliyor musunuz? Bak, bu varlık alemindeki darlığın sebebi nedir? Terkib-i adet. Esasında birleşmeler, hı hı, terkip ve adet, sınır. Hani sayıyla sınırlanmak. Hı. Efendim belli kelimelerle sınırlanmak var ya, esas bu alemin darlığının sebebi budur diyor. Canib-i terkip, bu terkibin cihetine cezbedense diyor bak, canib-i terkip his-ha mi-keşet. Esas hisler insanı bu tarafa cezbeder. Terkip tarafına ya da varlık tarafına cezbeder hisler. Tabii bu hisler bir perde. Yani bunu demek istiyor Hazreti Pir burada. Esas bizim alemimizi daraltan şey hislerimizdir. Gözümüz yumsak da içimize doğru dönsek ne olur? Ne kadar geniş bir dünyaya doğru gideriz, öyle mi? Kulaklarımızı mesela kapatsak, kendi kendimiz içimizdeki kulağımızla İç alemimizi dinlemeye başlasak ne kadar geniş bir dünyayı dinliyoruz. Burada esasında gerçekten bu dünyadaki varlık alemindeki darlığın sebebi sayılarla sınırlı olmak. Ömrümüz sınırlı, nefesimiz sınırlı, uyku saatimiz sınırlı, çalışma saatimiz sınırlı. Yani her şey bölünmüş taksim taksim. Böyle bir sınırlama dünyasında bir de terkip, yani artık hayal alemindeki düşüncemiz kelama bürünmüş, cümleye dönmüş, efendim söze dönmüş ve satırlara yansımış. Bunlar esas diyor şeydir. O yüzden bu darlığın sebebi bu. Ama hislerimiz de diyor bizi bu varlık alemine, adet alemine, hudutlu aleme doğru cezbeder. Tabii duygular insanı dünyaya yönlendirir. Bu erbuz gözümüzle baktığımız şey. Hatta Hazreti Mevlana der ki, insan ile Allah arasına giren perdeler ne dünya ne de semaiye ne de bunların arasındaki şeylerdir. Esas bizimle Allah arasına giren perdeler bizim duygu dünyamız ki esas.
Hayalatımız.
Kendimizdir esas.
Yanlış düşüncelerimiz.
Her şey yanlış düşüncelerimiz, yanlış fikirlerimiz, yanlış hayallerimiz, yanlış zanlarımız. Bunu çoğaltabiliriz ama esas nefsimizin, heva ve hevesimizin önümüze koyduğu engellerdir bizi Allah'tan alıkoyan.
Şimdi hocam Mustafa Efendi'nin çok güzel bir misali var. Ben diyor tarikata girdim. Dünya sevgisi diyor gönlümden tamamen silindi. Ama diyor bir süre sonra tekrar dünya bana sevdirildi. Ama diyor ümmet için sevdim. Hayır için sevdim. Şimdi hocam sizin dünya malınız var. Bu benim malım. Ben bunu keyfimce harcarım derseniz bu Allah'la sizin aranızda engel. Aynı malı hocam bu Allah'ın emanetidir. Ümmetin hakkı vardır. Ben bunu ümmet için harcarım derseniz hocam bu mal sizin ayağınızın altında bir merdiven. Sizi hakka götüren. Öbür türlü hocam kuyuya götüren bir merdiven oluyor. Ya düşünce hocam bir fark yani ya o kadar.
Bir defa şu var Süleyman'cığım, siz dünyanın peşinden koşarsınız. Ne kadar hızlı koşarsanız koşun siz dünyanın arkasından yetişemezsiniz.
Gölgenizi yakalayamadığınız gibi.
Evet, gölgenizi yakalayamadığınız gibi. Ama siz dünyayı elinizin tersiyle yeterseniz bu sefer dünya sizin önünüze bir halı gibi serilir. O yüzden gerçekten dünya için ve dünyalık için yaşayan insanların o zindana benzeyen dar dünyasını görün. O koskoca muhteşem zenginlik içerisinde güya bizim zahiri manada söylediğimiz ama kendi dünyasında nasıl buhranlar çektiğini, nasıl hafakanlar yaşadığını görüyoruz. Mesela biz diyoruz ki işte fakir bir adam, havayici asliyesini teminden acizse ona fakir diyoruz değil mi? Halbuki gidin zenginlerin fakirliği onlardan çok daha fazla. Adam ikinci bir fabrika vuramadığı için bir fakirlik çekiyor.
üzülüyor.
Üçüncü bir fabrika kuramadığı için
uykusu kaçıyor.
Çekiyor. Kredi bulamadığı için hayatı zindana çevriliyor. Ya ihracat yapamadığı için efendim şey yapıyor. Bir sürü. Yani o kadar çok. Yani biz bir tek kendi evimizin geçimini düşünürken o adam 5000 işçinin ihtiyacı. Bir de tabii o fabrikalarının o
kırs hocam bir tane.
İhtişamın büyümesi. Yani burada esasında Hacı Musa Efendi Hazretleri'nin ifade buyurduğu şey esasında. Yani dünyaya bağlı olmadan dünyayı kullanan insan olmak. Mühim olan o esasında. Parayı kullanan insan olmak. Yani dünya bizi kullanmayacak. Menfaatimiz bizi kullanmayacak ama biz dünyayı kullanacağız. O yüzden bugün böyle 5000 kişiye ekmek veren bir adam el öpülecek bir adam esasında. Bu şu anda insanların karnını doyurmaktan aciz olduğu bir dünyada. Ama bunu ibadet şuuruyla yapmak.
Farkındalık olacak değil mi hocam?
Ve Cenab-ı Hakk'ın rezzak sıfatıyla bana tecelli etmiş. Benim elimde Cenab-ı Hak bu 5000 kişiye bakın ekmek vermeyi nasip etmiş. Ben buna layık olursam Cenab-ı Hak bunu devam ettirir. Eğer olmazsam elimden alır bir başkasına verir. Şuurunu hep devam ettirmek lazım.
Hocam onu yaparsa zekatını veriyor. İnfak tabii. Veriyor bol bol.
Tabii.
Onu yapmaz hocam ne yapıyor? Nasıl tabii. Daha çok zengin olurum? Fabrikaların sayısını nasıl artırırım? Öldüğü zaman da hocam arkasına bakıyorsunuz. Bir tane eseri olmuyor hocam. Ne insanlar var. Ne acayip tecellidir. Hocam geçen birinden bahsettiler. Bir valiz şey bırakmış. Tapu. Ama bir tane hayır işesi bırakmamış hocam arkasında. Bir çeşme, bir okul, neyse bir yol. Hepsini hocam mirasla tabii başında kavga ediyorlar sonra.
Mirasla anlaşamıyor ki. İşte tabii. Bazı şeyler var ya. Anne babalarının sağlığında gül gibi geçinenler, anne babaya emri hak vaki oldu mu, iş miras paylaşımına geldi mi, başlıyorlar birbirleriyle boğuşmaya. Allah korusun.
Ya.
Onun için, yani insan tabii dünyadan vazgeçmek değil, ama dünyayı kullanmak.
Biz mesele hocam.
Dünyayı biz kullanacağız. Zaten zühd dediğimiz de budur esasında. Yoksa dağ başına çekilip kendi başımıza bir hayat kursak, bir dervişlik yapsak, bunun kimseye bir faydası yok. Sadece kendimizi düzeltiriz. Ama marifet o değil. Marifet özellikle Nakşibendi tarikatında halvetter encümen.
Hocam çok güzel. Ne demek hocam halvetter encümen?
Halvetter encümen, halk içinde halkla beraber olma. Elin işte, gönlün hep oynaşta olur.
Fabrika deken hocam. Mevlana en yaptığı gibi kumcular tersinde Allah'ı hatırlamak.
Tabii.
Camide değil. Camide herkes hocam Allah'ı bir şekilde hatırlıyor ama.
Dağ başında herkes dermiş yani, olur ama evet. Gel. Esasında orada hem çarşının içinde ama her çarşıda da değil.
Kuyumcu çarşısında.
Kuyumcu dükkanının önünde semaya gir.
Yani en az hatırlanan yer hocam değil mi? İnsanlar yani, altın, gümüş, parayı tabii, görünce her şeyi unutuyor.
Hem ondan unutulur hem de mesela her sanatın piri var da kuyumculara pir vermemiştir. Bizim tasavvufta neden? Bu bir çok ölçüde ve tartıda hassas olmak gerektiği için. Yani eksik tartsanız...
Miligram eksik tartsanız tabii, şu kadar zarar var herifin.
O kadar. Fazla tartsanız size zarar. Dolayısıyla bu hassasiyetin götürdüğü için çok kul hakkı yenmesi muhtemel olan bir şey diye.
Hocam altın terazileri üfleseniz 5-10 evet. Gram tartıyor hemen. Üflemenizden
tabii,
tabii. Bile
şimdi,
etkileniyor.
İkincisi de yani daha ziyade sarrafın müşterileri hanımlardır. Hanımlar aynı zamanda varlıklı hanımlardır. Dolayısıyla orada insanın gönlünün kayması, efendim günaha girmesi çok daha kolay. Bu ortamlara düşmemek için diye. Ama Hazreti Mevlana geliyor diyor ki bak eğer evli olmak istiyorsan dağ başında olma gel çarşının içinde hatta çarşının içinde de değil gel sarraf dükkanının önünde semaya gir. Yani o yüzden her zaman halk içinde halkla beraber olmak. Elin kârda olacak, gönlün yarda olacak. Bunu Hazreti Mevlana tevekkül için de böyle söylüyor. Yani ben bir köşeye çekileyim, armut pissin ağzıma düşsün diye beklemek tevekkül değildir diyor ya. Tevekkül Allah'ın gözü önünde iş yapmaktır diyor. Sen işini yaparken Allah'ın gözü önünde iş yaptığını unutmadan o işini dört dörtlük mükemmel yapmandır. Yoksa işi bırakarak bir köşeye çekilip beklemek tevekkül değildir. Bu da hayatın içinde bir dervişlik anlayışını ifade buyuruyor Hazreti Pir. Zan suyi his alemi tevhid dan geceki dahi bedan canib biran. Şimdi burada da esasında bu his alemi tarafından tevhid alemini bil. Bak esasında evet duygularımız vasıtasıyla dünyayı çok değişik görüyoruz. Renkleri değişik, sesleri değişik, görüntüleri değişik ama yalnız bunun arkasındaki esas siretteki vahdeti bil. Kesrette vahdeti görmek diyorlar ya.
Evet hocam.
Onu söylüyor. Yani duygularımızı tamam gözümüzde görüyoruz. Ama gözümüzde gördüğümüz güzelliğin bir arka planı var. O arka planına baktığın zaman oradaki vahdeti bul. Oradaki biri bul. Gerçeki kahi bedan canip bir an. Eğer diyor birlik istersen, bak gerçeki kahi, eğer birlik istersen o zaman sen tevhid canibine dal. Tevhid tarafına dal. Şimdi bunu söylerken Hazreti Pir diyor ki evet her şey değişik değişik ama tecelliler değişik ama tezahürler değişik ama esasında baktığınız zaman arkadaki zahir batın tarafına baktığınız zaman oradaki Allah var. Efendim suretine bakıyorsunuz tamam eğer arkasına bakmayı öğrenirseniz bilirseniz orada da Allah var. Allah'ı görürsünüz. Onun yüce kudretini görürsünüz.
O zaman hocam insanlara saygımız artar. Her insan Allah yaratmış. Bazen hocam diyor bu adam fakir. Şu adam bilmem ne. Şu adam mülteci. Şu adam gariban. Ya Allah yaratmış hepsini. Seni yaratan Allah onu da yaratmış. Ona da nefretmiş. O zaman hocam benim gibi kardeşim diyorsun.
Tabii. Ya her şey sadece insana değil. Adam sen yeşile basmaya kıyamıyorsun.
Ya.
Koparmaya kıyamıyorsun. Karınca ezmez derler ya.
Ya.
Yani öyle bir hassasiyet, öyle bir merhamet duygusu var ki getiriyor ki bu duygu. Yaradan'dan ötürü seviyoruz biz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek. O güzelliğin arkasındaki saklı kudret-i ilahiyi gördüğünüz zaman hani Nasreddin Hoca hiç söylerler bir şeyh efendi ya da bir hoca öğrencisinin birisine çok farklı muamele ediyor. Diğer öğrenciler de bunu kıskanıyorlar. Sonra hoca efendi bir gün diyor ki herkes eline birer tavuk alsın. Gitsin bunu hiç kimsenin görmediği bir yerde kesip getirsin. Herkes gidiyor bir köşede, bir kuytu bir yerde kesip getiriyor. Ama hoca efendinin o değer verdiği öğrenci boynu bükük bir şekilde kucağında tavuğuyla geliyor. Hayır, ötekiler de gülüyorlar. Bak şuna diyor bu tavuk
beceriksiz.
Beceremedi. Dedi ki hayır evladım sen niye kesemedin? Hocam siz diyor hiç kimsenin görmediği yerde kesin dediniz ama ben Rabbimin görmediği bir yer bulamadığım için bu fiili icra edemedim. Öğrencilerine demek istedik işte bakın ben buna niye değer verdiğimi anlayın. Sebebi bu diyor.
Ya.
Dediğim gibi yani esas işin arka planını görmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi erinil eşyae kemahi. Eşyanın esas suretini de siretini bana göster. Mahiyetini bana göster diye dua ettiğini unutmamak lazım.
Hocam bir de yani bazen sosyal konulara hocam giriyoruz ya biz bu programda. Hocam mesela bu mülteci problemi diyoruz Türkiye'de. Ya hocam bunlar dedeleri. Çanakkale bizimle savaşmış. Kurtuluş Savaşı'ndan şehitler vermişler. Halep'ti, Musul'du, Şamlı hocam. Bunlar bizim vilayetimiz. Onların hocam torunları geliyor şimdi. Bizde hocam bazı nadanlar kendini bilmezler. Irkçılık yapıp bunlar nereden geldi falan filan. Hocam Ukraynalı geliyor. Bir şey yok. İngilizler gelmiş hocam Antalya'yı satın almışlar. Almanlar gelmiş Alanya'yı parsellemişler. Hiç sıkıntı yok hocam. İsrail gelmiş Kıbrıs'ı almış gayet iyi. Daha önce bunlarla da 100 sene savaşmıştık. Çankaya savaşlarında birbirimizi öldürmüştük. Ama hocam bizle beraber savaşıp bizi destekleyen kardeşlerimiz hocam yabancı gibi görüyoruz. Ve hocam bu maalesef bu ırkçılık hocam bayağı bir yayıldı. Hatta hocam şurada var. Belki ben bunu diyorum kesin Batılılar yaptırıyor bunu. Hocam kendileri alıyor mülteciler çalıştırıyorlar. İş gücünü artırıyorlar. Bizler hocam kaçsınlar ki Türkiye gelişmesin diye böyle hocam tuzağa düştük sanki ya. Hani olayların arka planını görmek dediniz ya.
Ya tabii bir defa Allah hiç kimseyi vatansız bırakmaz. Bak annesiz yaşanır, bayraksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Şimdi vatanları işgale uğramış. Efendim zulme uğrayan Müslümanlar. Bir sığınacak yer olması lazım değil mi? Onlar gelmişler bize sığınmışlar. Bunlar bizim komşularımız. Belki akrabalarımız ve dolayısıyla...
Hatta hocam vatandaşlarımız Osmanlı vatandaşı hocam bunlar.
Tabii Osmanlı vatandaşı tabii. Bunlar da. Suriye bizim vilayetimiz.
Hocam çoğunun dedesi Osmanlı askermiş. Tabii. Bilmem nerede şimdi, memurmuş falan.
Tabii biz nasıl Ensar muhacirine kucağını açmışsa, yuvasını açmışsa bizim de gelen mültecilere, Müslüman mültecilere kucağımızı açmamız lazım. Bir ekmeğimiz olsa da bölünmemiz lazım. Bölüşmemiz lazım. Asla ve kat'a böyle bir onları hor ve hakir görmeye efendim onları dışlamaya kesinlikle niyet etmememiz bile lazım. Yarın Allah korusun, eğer biz böyle yaparsak Allah da bize böyle günler gösterebilir. Bak, esas ondan korkmak lazım. Peki biz nereye gideceğiz? Başımıza böyle bir iş gelse biz nereye gideceğiz? Onun için Allah korusun. Bu ırkçılık savaşı Kur'an-ı Kerim'de ey Araplar, ey İngilizler, ey Türkler diye bir ayet var mı?
Yok.
Yok, ne var?
Ey Nas.
Orada ya yühellezine amennu var.
İman edenler diyor.
İnnellezine keferu var. Münafıklar var. Bir de ya eyyühennas var. Beşinci bir hitap yok. Yok beşinci bir hitap.
Hocam bir de bu ırkçılık yapanlar hani bir Araplara değil herkes yapsa anlayacağım. Ukrayna'ya, Rusya'ya, Alman'a, Amerika'ya, İngiliz'e hiçbir sözleri yok.
Onlar kendi evlatlarına bile şeyden adamlar ya. Benim ekmeğimi bölüşecek de doğum yapmayan bir anlayış, bir zihniyet. Bir aileyi düşünün ki çocuk yapmak istemiyor. Niye? Çocuk bizim zevkimizi elimizden alır diye. Böyle bir evlat zevkini dahi bir kenara iten böyle bir anlayışa sahip insanlar bunlar. O tip söyleyenler. Ve bir kısmı da maalesef bakın dışarıdan gelenler bunlar çoğu.
Ha, o da hocam ayrı bir problem. Kendisi de mülteci gelmiş.
Kendisi de
mülteci. Dedesi babası mülteci gelmiş.
Ha, mülteci olarak gelmiş.
Kafkas'tan,
ama şimdi
Balkan'dan.
Zannediyor ki gelenler bizim ekmeğimizi elimizden alacak. Yahu Cenab-ı Hak herkesin rızkını yaratmış.
Eyvallah.
Onların rızkını da bizim elimizde verecek.
Ya.
Dolayısıyla bırakın onlara böyle surat asmayı, ekmeğimizi bölüşmemiz lazım. Gerçekten suyu bölüşmemiz lazım. Ki bak bizde bir deprem oldu. Biz asrın kıyameti diyorum ben ona. En büyük deprem. Ama Türkiye hiçbir dil, din ayırt etmeksizin dünyanın neresinde bir felaket meydana gelmişse oraya Yunanistan da dahil olmak üzere onların derdine deva olmak için koştuk. İnsani yardım yaptık. Biz bu insani yardım yapmanın parsasını ne zaman topladık?
Depremde.
136 devlet yardım gönderdi bize.
Ne güzel.
Türkiye. Türkiye merhamet bedeniyetine sahip bir ülke olduğunu gösterdi bu. Ama kendileri cimri olan, bütün kazandıklarını kendinden başka kimseye yedirmeyen, gölgesinden bile başkalarını esirgeyen tipteki güya sosyete olan insanlar. Bunlar bu iddiayı sürekli dillendiriyorlar. O yüzden bunlara da fazla değer vermemek lazım. Hatta gündeme bile almamak
hocam
lazım.
Bazen dokunmamız da gerekiyor böyle çünkü toplumda oluyor bunlar.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir program oldu hocam yine böyle. Gönlümüzü muhabbetle, sevgiyle doldurdunuz hocam. Yani
Allah razı olsun.
Irkçılıktı, nefretti hocam. Bunlar hoş şeyler değil yani.
Allah razı olsun. Teşekkür
hocam ederim. İnşallah yine haftaya devam ederiz. Gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, gün gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.